Günaydın.
Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paridus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Lütfen yayını paylaşır mısınız sosyal medyadan? Diğer dostları da davet edin. Onlar da gelsinler. Hep beraber oturup konuşalım. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni bir haftaya tatsız başlıyoruz. Neden tatsız başlıyoruz? Biliyorsunuz hafta sonu yaşananları, hafta sonu yaşananların ardından yaşananları, aslında geçen haftadan kalan bölümünü. Bir de bu haftaya başladığımız günün önemini, 24 Ocak Türkiye'de siyaset açısından, siyaset dilinin açısından önemli bir kayıp. 2007 yılında eski Dışişleri Bakanı, eski TRT Genel Müdürü, siyasetin gerçekten nazik, kibar, aydınlık, bilinçli, entelektüel yüzü olan İsmail Cem'in ölüm yıl dönümü. Onu kaybettik. Çok uzun bir süre oldu. Üzerinden 15 koca sene geçmiş. Ondan 6 sene önce 2001 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevini yaptığı sırada devletin ceberrut olmayan bir yüze de sahip olabileceğini gösteren, devletin şefkatli de olabileceğini gösteren önemli bir insan, Diyarbakır'ın eski emniyet müdürü Gaffar Okkan'ı bir suikast sonucu kaybettik. Onun üzerinden de uzunca bir zaman, 21 yıllık koca bir zaman geçti ve ondan da 8 sene önce 1993 yılında yine bir 24 Ocak günü, yine bir kara günde arabasına, evinin önündeki arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucunda bir suikastle yaşamdan kopartılan bizim mesleğimizin, gazeteciliğin, araştırmacı gazeteciliğin en önemli ismi Uğur Mumcu'yu yitirdik. Ve bu üç ismi birlikte anabilmek aslında bugün yayının başlığındaki o hafıza kelimesini ayırmanın nedenlerinden bir tanesi. Tıpkı o kelimenin hafız bölümünden ayrıldığı gibi toplum da orta yerinden cart diye ayrılmış durumda çünkü. Öyle bir ayrım, öyle kötü, öyle pis bir ayrım ki bu. Bana yakın olanın anılmaya, hatırlanmaya, toplum içinde yer almaya, başkaları tarafından da görülmeye, anlatılmaya hakkı var ama onun dışında hiç kimsenin böyle bir hakkı yok diyenlere inat, hafız taşınması gerektiğini söylüyor. Çünkü bugün biz çok büyük bir karmaşanın içinde gidiyoruz. Gerçekten ağır bir karmaşanın içinde gidiyoruz. Geçen hafta boyunca biliyorsunuz 2017 yılında yaptığı bir şarkıda geçen bir söz nedeniyle ki ısrarla geçen hafta pazartesinden beri aynı şeyi anlatmaya çalıştım. Bir şarkı sözünü savunmak acizliğine kimse düşmemeli. Kimse hayatının hesabını böyle vermemeli. Böyle verilmesine kimse kimseyi alıştırmamalı diye ısrarla konuşarak yaptığı bir şarkının ardından Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yine her zaman olduğu gibi hassas noktalarına dokunulduğunu söyleyen bir grup tarafından eleştirilen, eleştirinin bir süre sonra troll saldırısına, bir süre sonra fiili saldırıya dönüştüğü, evinin önünde toplanarak insanların hem de sosyal medya üzerinden örgütlenerek Adalet Bakanlığı elini sürmedi, İçişleri Bakanlığı elini sürmedi, bunu aklınızdan çıkartmayın. O insanların örgütlenmesine, tıpkı Meral Akşener'in evinin önünde toplanılmasına göz yumulduğu gibi göz yumuldu ve o insanlar Sezen Aksu'yu evinin önünde protesto ettiler. Yetti mi? Hayır, yetmedi. Elbette yetmedi. Bundan sonrasında bir dava açma süreci, dava yargı yoluna gidilme süreci yaşandı ki bu süreç hala devam ediyor. İkincisi, bunun üzerinde burada hafta boyu çok konuştuk üzerinde. Yani biz hepimiz bir şey söyleyebiliriz bununla ilgili. Çok sıkıntı değil. Elbette özgürlükten yana olan insanın duracağı yer bellidir. Ama burada özgürlük konusundaki tavrını göstermesi gereken Sezen Aksu'dur. Yani gelmesi gereken, açıklama yapması gereken, kendini savunması gereken odur diye konuştuk. Sezen Aksu hafta sonu 21 Ocak günü yazdım bunu diyerek bir şarkı sözü paylaştı, bir şiir paylaştı. Hatta Robert Koptaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı girişimle birlikte çok sayıda dile çevrildi. Çünkü dilleri anlatan, neden böyle bir şey oldu? Dilleri kopartmak üzerinden bir ülkeyi yöneten kişinin nasıl sert ifadeler kullanabileceğini gördük biz. Hani o dil üzerinden yargılama yapan, insanların ağızlarından çıkan şeylere hakim olması gerektiği, her şeyin söylenemeyeceğini ifade edenler, siyasetin dilinin daha da yumuşaması gerektiğini söyleyenler falan. Uzanan dillerin kopartılacağı konusunda sessiz kaldılar. Hemen bir not, çünkü bugün yayının başlığındaki hafız A o yüzden ayrılıyor zaten. Burada böyle dönemlerde Tıpkı bugün anacağımız yayının sonunda size bir yazısını okuyacağım Uğur Mumcu'nun. Yayının sonunda 2,5 dakikalık bir süreye ihtiyacım var. Çünkü 1987 yılında yazdığı bir yazıyla bugünü nasıl gösterdiğini, hani din üzerinden sömürü yapan insanların, dinbazların ne kadar alçaklaşabileceğini, nasıl net yazdığını ama onların büyümesine, güçlenmesine, devlet yönetiminde söz sahibi olmasına sessiz kalan tatlı su aydınlarının, tatlı su yalakalarının bu süreci nasıl güçlendirdiğini anlatan bir yazı. 1987 yılından. Bütün bunlar olurken mesela o hafız A kelimesinin ayrılmasında olduğu gibi daha bundan iki gün önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konuşurken kullandığı tiyatro sözcüğünün yanlış olduğunu ifade eden Fırat Tanış'a had bildirmek konusunda yarışanlar bir anda arazi oldular. Oysa bir sanatçıya uzanan, çok da sert uzanan, hatta üstüne çöken bir bakış vardı. Yani dilini kopartırız, dilini kopartırız diyerek gelen biri vardı ve hiç kimse sesini çıkartmadı. Bu bize korku dağları beklerken aslında insanların doğruluktan, dürüstlükten ne kadar ayrılabileceğini, sureti aktan görünmek için zaman zaman başlarını cephelerden, sütre gerisinden çıkartabileceklerini anlatıyor. Şaşıracağımız bir şey değil. Asıl şaşıracağınız 1987 yılında Uğur Mumcu'nun bunu nasıl yazdığı olsun. Yani buradan bakıp bu kadar zaman önce, yani 45 sene önce neredeyse, 35 sene önce bunu nasıl görebildiğini ve gösterebildiğine şaşırdım. Böyle bir durum yaşanırken toplum bir anda kabak gibi ikiye ayrıldı. Kabak gibi ortasından ikiye ayrıldı bir anda. Çünkü insanlar burada yaşananı anlamlandırmak yerine mesela şu saldırıya geçmeyi tercih ettiler. Ne oldu? Hani Sezen konuşamaz diyordunuz. Konuştu işte. Bak şimdi sen ne diyeceksin? Sezen Aksu konuştuysa kendisi için konuştu. Sezen Aksu konuştuysa kendisi için konuşmak zorunda. Üstelik sürekli olarak bir iyimserlik hali içinden gelerek böyle sürekli hep insanlara aynı şeyi anlatan tiplerden siz yılmadınız mı ya? Bekleyip böyle o gün başlayarak sabaha kadar paylaşmalara doyamayarak sürekli olarak şarkıdan sözler yazan bilmem ya yaşadığımızı nasıl anlamlandırıyorsun bana anlatsana. Şarkı sözü hem de şahane bir şarkı sözü eyvallah. Ne faydası var anlatır mısın bana? Ne faydası var? Sürekli olarak bekle gör, bekle bak kim hancı kim yok. Tamam bekleyelim. Nereye kadar? Söyler misiniz bana? Ya bu hal nereye kadar devam edecek? Ne bekliyor insanlar? Ne olacak? Yani sürekli olarak bir kurtarıcı bekleyen, kötü, dandik bir Orta Doğu halkı gibi yaşamak gerçekten içine siniyor mu bu ülkenin insanların? Bana kalırsa siniyor. Bana kalırsa bir rahatsızlık hissetmiyorlar bununla ilgili olarak. Tam tersine şunu yapıyorlar mesela. Biri onların adına konuştuğu için rahat ediyorlar. Mutlu oluyorlar. Hem de çok mutlu oluyorlar. O mutluluk onları bir süre idare ediyor. Yeni bir olay yaşanıncaya kadar. O arada da işte günlük hayat devam ediyor. Yani görmüşsünüzdür. Daha bir önceki paylaşımında sosyal medyadan ben çok uzun süre takip ettim. Bir önceki paylaşımında o şarkı sözünden bir cümle alarak paylaşmalara doyamayan insanlar arkasından hemen kar yağdı, kardan adam çıktı, ot oldu, çöp oldu falan filan yazmaya başladı. Bitti mi yani? Arkadaşlar, burada Sezen Aksu'nun şarkı sözüyle çözebilecekseniz çok rica edeceğim, çözün. Ne olur, ben beceremiyorum. Hakikaten ben beceremiyorum. Sezen Aksu'nun şarkı sözüyle lütfen bu ülkede bir gazetecinin üstelik sabaha karşı daha bundan çok kısa bir süre önce bu ülkeyi tek başına yöneten kişi artık gece yarısı gözaltına almalar götürmeler falan bitti insan hakları zart zurt derken bilinçli olarak gözaltına alınmasına rağmen bakın altını bir kez daha çiziyorum. Bu bölümünü herkes pas geçiyor çünkü. Bu ülkenin Adalet Bakanı daha sorgusu devam eden bir insanla ilgili olarak gazeteci olması önemli değil pazarcı da olabilir. Hiç fark etmez. Daha sorgusu devam eden bir insanla olarak bunu yanına bırakmayacaklarını, hesabını vereceklerini söyledi ya. Bunu şarkı sözüyle lütfen çözebilir misiniz? Size zahmet. Ne olur ben beceremedim çünkü. Paylaşanlara baktım olmadı. Hakikaten bir sıkıntı, bende bir sıkıntı var büyük ihtimalle. O kadar uzun süre paylaşıldı ki o şarkı sözleri 80'e bölündü mesela. Bilmem kaç tane dile çevrildi. Çevrilsin ne güzel. Güzel bir şarkı sözü çünkü. Umarım güzel de bestelenir. Eyvallah da bu arada yaşananlara ne çare oldu bana söyler misiniz? Herkes kendi vicdanını rahatlatma peşinde ya. Bir takım insanlar çıktı. O mesela hani Fırat Tanış'la ilgili olan o linç edilirken kaybolan alçakların tamamı görünür hale geldi. Çünkü onlar başlangıçta dili kopartılacak denildiği zaman tekrar sütre gerisine kaymışlardı. Hop bir anda çıktılar. Şahane şarkı sözleri ya. Şahane. Evet, faydasını söyleyebilir misiniz bana? Ne oldu yani? Bu ülkede insanlar sadece şarkı sözü paylaşarak sabaha karşı üstelik özel ilgi görmesi gereken bir çocuğu olmasına rağmen, onunla yaşamasına rağmen, bu bilinmesine rağmen bir gazetecinin apar topar gözaltına alınıp ondan sonra götürülüp hapse atılmasını, o sürecin ne kadar hızlı izlediğini gördü, herkes bir anda unuttu, bitti. Bitti, bu kadar. Arkadaşlar internet kötü sadece burada değil. Türkiye'nin her yerinde kötü. Türkiye kar altında çünkü, kusura bakmayın. Bugün böyle olacak. Yani tahmin ediyordum, sabahtan beri çok görünmüyordu ama tahmin ediyordum böyle oldu. Bundan sonra yani bugün böyle olacak. En kötü ihtimalle şöyle yaparsınız. Yüklenmesi olur zaten. Bir şekilde uzun da sürse yüklenir, oradan da görürsünüz. Yani buradan böyle maalesef idare edeceğiz. Bugün başka çaremiz yok. Hafıza dediğimiz şey toplumsal anlamda bölünmüşlüğe çare olabilecek bir şey olabilir. Ama bölünenlerin hafızasıyla üçe parçalanmış bir hafızanın içinden toplumsal bir hafıza çıkartmak mümkün değil. Maalesef olmuyor. Bu ülkede herkes kendi işine yarayana acıyor sadece. Sadece. Alpaslan Kuytul diye bir adam var, adını duydunuz. Türkiye'de kendini tırnak içinde dindar olarak tanımlayan insanlar, ki bunların arasında liberaller de var Türkiye'de. Onlar her kalıba giriyorlar, çok sorun değil de. O liberaller de var. Onlar mesela sadece dindar olduğu, dindar olup Erdoğan'ın dindarlığıyla baş edemediği, ona uymadığı için zulüm gördüğünü söyleyerek toplumsal bir kampanya başlattılar. Doğru mu? Hatırlıyor musunuz? Ve bu kampanya başlatıldıktan sonra Türkiye'de sağcısı, solcusu, herkes ya adam adaletsizlik yaşıyor kardeşim deyip arkasında hizalandı. Ne oldu? Gördün mü Alpaslan Kuytul'un açıklamasını? Kutsalımıza saldırtmayız. Ya bu nasıl bir kutsaldır ki? Sadece sizde var kardeşim. Sadece sizde var bu kutsal. Başka hiç kimsenin kutsalı yok. Ya da öyle davranıyorsunuz. Bir cami imamı çıkıp üstelik Diyanet'e bağlı çalışmasına rağmen, bak üzerinden 3 gün geçti, ağzını açmadı daha Diyanet İşleri Başkanlığı. Sedef'le Sedef Kabaş'la ilgili şu kelepçeli miydi kelepçesiz miydi hikayesini öyle bir noktaya getirdi ki aşağılık bir fantezinin üzerine kurdu orada. Hiçbir şey yapılmadı mesela. Türkiye'de hafıza böyle çalışacaksa hiç çalışmasa daha iyi değil midir? Bir insanı sevmeye göre onun arkasında ya da yanında konumlanmak nasıl açıklanabilir başka türlü, söyler misiniz? Sezen Aksu'dan cevap bekliyorsun. Ya kardeşim sen yapmak zorundasın diyorsun. Hemen karşına çıkıp bıdırdanmaya başlıyor insanlar. Yetmez ama evet'i unutmadığın için bunu söylüyorsun. Ya kardeşim onun hesaplaşması olmayacak. 6,5 yıldır bir yerde duruyor. O öyle duracak. Onun hesaplaşması yok. Kendini kurtarmaya çalışma. Yediğin halt Türkiye'nin buraya sürüklenmesinin gerekçesi. O bir yerde duracak. Ama bu onunla alakalı değil ki. Zulme uğrayan kim varsa yanında durmak gerekiyor. Ama bunun için önce zulme uğrayanın bağırması gerekiyor kardeşim. Önce onun bağırması gerekiyor. Zulme uğradığını söylemesi gerekiyor. Nasıl yapalım? Biz hep beraber toplanalım. Zulme uğrayanlar konusunda bir portföy oluşturalım. Sonra onların içinden ne kadar sökebilirsek, ne kadar bölümünü bu zulmün dışına çıkartabilirsek halletmeye çalışalım. Onlar bittikten sonra da bakarız artık. Alpaslan Kuytul gibi mesela çıkıp kutsalımıza saldırdı, bu affedilemez falan desin. Böyle mi yani? Bunun bir mantığı var mı sizce? Türkiye şu anda bir liyakatsizlik içinde sadece dini bakış üzerinden, üstelik dini bakış da hani bu genel anlamda bir dini bakış değil. Bugün Türkiye'yi yönetenlerin din anlayışı üzerinden kutuplaştırılıyor. Kutuplaştırmayı falan geçtik ya. Alenen insanlar toplanıp mesela bir adliyenin önünde yan yana durup bundan sonra kafalarına sıkacağız, inlerine gireceğiz deyip İçişleri Bakanı'nı referans gösteriyorlar. Nasıl? Şahane değil mi? Şarkı sözüyle çözer misiniz bunu, size zahmet? Hani sen hancısın, ben yolcuyum falan ekleyin bunun üstüne, çok güzel oturuyor. Yani şöyle güzel günleri beklesin herkes. Beklesin ama başka hiçbir şey yapmasın. Sadece beklesin. Güzel günler gelecek. Evet gelecek. Nasip artık. Bu mu yani? Böyle mi olacak? Bu toplumu büyük bir atalete sürüklüyor. Türkiye'nin muhalefet partileri sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bayağı bildiğiniz sivil toplum organizasyonlarına döndü. Ne yapıyor? Ne yapıyorsa soruyorum size ya. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin bu yaşında, bu sağlık durumunda çıkıp televizyon programında diyor ki kardeşim bak gerekirse açlık grevi yaparım ben. Bir gazetecinin bu hale getirilmesine müsaade etmem çünkü bunun sonu kötü ama Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet partisi ve onunla birlikte hareket eden partileri görüyorsunuz. Ne yapıyorlar? Soruyorum size ya. Lütfen cevap verin. Hani şarkı sözü paylaşıyorsunuz ya sürekli. Şarkı sözüyle lütfen çözer misiniz? Hep beraber mutlu olalım. Köşe yazıları yazalım. Laf sokalım sosyal medya üzerinden mesela. Ergen atışması yapalım. Yapalım. Ergen atışması yapalım oradan. Ne oldu? İşte ikinci cumhuriyetti falan diyor. Al. Hadi. Bununla adaletin yanında konumlanmakla ne alakası var? Tamam. Cumartesi pazar gaz alındı. Herkes mutlu mu? Şarkı sözü çıktı. Bilmem kaç dile çevrildi. E tamam o zaman sorunumuz olmamalı bizim. Değil mi? Hani hancı belli, yolcu belli, her şey tamamlandıysa artık kapatalım dükkanı. Bundan sonrası rahat olmalı değil mi? Neden olmuyor? Neden olmuyor söyler misiniz bana? İnsanlar Türkiye'de hafıza deyince herkes kendine ait olanı hatırlıyor. Kendine ait olanın peşine düşüyor. Ya böyle bir ayrım yapılamaz ki. Böyle bir ayrım şansınız yok. Bir insan zulme uğruyorsa kim olduğuna bakılmaz. Ama önce tekrar söylüyorum zulme uğrayan sesini çıkartacak. Anlatacak bunu. Yoksa bunun çözümü yok. Herkes kendine yakın olanı alacak. Adem'le Havva üzerinden kutuplaştık ya. Ya bunu insanlara söyleseniz size ağızlarıyla gülmezler dünyada. Gerçekten gülmezler. Bunca yılın felsefi gelişimi ne işe yaradı söyler misiniz bana? Ya lütfen biriniz anlatın ya. Bu kadar yıl. Felsefenin gelişmesi, yani eski Yunan'dan başlayarak Avrupa'da Rönesans'ın reformun yaşanması, hatta yakın Asya'dan başlayarak uzak Asya'ya doğru Perestroika'nın, Glasnost'un yaşanması, duvarların yıkılması ne işe yaradı bir anlatır mısınız bana? Lütfen. İslam aydınlanması ne işe yaradı? Anadolu'dan, Anadolu'nun göbeğinden, İslam coğrafyasından ilk medeniyetin çıkması, matematiğin gelişmesi bunlar ne işe yaradı? Lütfen söyleyin. Ya siz içinizde bu merhamet varken sadece her şeyi çözebileceğinize inanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bu iş merhamet işi değil. Bu iş adalet işi. Yani siz Sedef Kabaş'la ilgili konuşurken uğradığı haksızlıktan söz ederken eğer Osman Kavala'yı anamıyorsanız ondan söz ederken mutlaka ama mutlaka Selahattin Demirtaş'tan bahsedemiyorsanız, cezaevi koşulları bozulmasına rağmen insanların hala ama hala kılını kıpırdatmadığı, ölmesini beklediği, seversiniz sevmezsiniz Aysel Tuğluk'tan bahsedemiyorsanız, burada bir adım gitme şansınız yok. O zaman Sezen Aksu'dan şarkılar dinlersiniz, mutlu olursunuz ya. Ne güzel, sen hancı, ben yolcu, hop bitti. Ya da tam tersi, sen yolcu, ben hancı. Bakalım kim daha acı. Şahane. Kapatalım o zaman. Bütün ülke hafta sonu aldırdı gazını. Üstüne bir de kar yağdı. Şahane kar topu paylaşımları falan. Nefis. Nereye kadar? Fark etmiyor musunuz bu adalet? Türkiye'de iktidara ses çıkartması gereken siyaseti bağlıyor aslında. Hem de öyle bir yerinden bağlıyor ki onlar da bir iki cümleyle günü kurtarabileceklerini bildikleri için hiç kımıldamıyorlar. Hiç. Herkes çok mutlu. Herkes çok mutlu ya. Dilini kopartırız diyor. Bakın üstelik bu bir camide yapılıyor. Planlı bir organizasyonla yapılıyor. Bu ülkenin Adalet Bakanı bir insan adının önemi yok kardeşim. Adının hiçbir önemi yok. Bir insan gözaltındayken üstelik bu gözaltı haksız bir şekilde uygulanmışken haksız diyorum çünkü eğer yargılamaya konu bir şey olduğunu düşünüyorsanız zaten hakkında bir şikayette bulunursunuz. O şikayetin gereği dava açılırsa yargılaması yapılır. Ama siz intikam alıyorsunuz. Ne konuştuk burada? Devletler intikam almaz ki. Devletin hukuk düzeni vardır. Devlet onu çalıştırır. Ama sen intikam alıyorsun. Bu yapılırken bir ülkenin Adalet Bakanı çıktı ve dedi ki yanına bırakmayacağız bunu. Hesabını verecek. Ya bu ülkede Hakimler Savcılar Kurulu'nun başı Adalet Bakanı dediğiniz. Yani ne demek? Oradaki bütün hakimlerin tayin terfilerine karar veren kurulun heyetin başında o var. Yani onun söylediğinin dışına çıkamaz bu ülkede hiçbir hakim savcı. Ve bu kadar rahat konuşuyor. Ülkede muhalefet ne yapıyor söyler misiniz? Onlar da Sezen Aksu'nun şarkı sözünü paylaşıyorlar. Herkes çok mutlu. Şarkı sözü paylaşıldı. Tamam. Görelim bakalım. Kim yolcu, kim hancı? İçimde çok büyük acı. Hop kapattık. Bu iş böyle çözülmez. Burada bahsettiğimiz hafıza var ya, o hafızdan bu yüzden bölünüyor işte. Hafız işi çok iyi götürüyor. Hafız bu mücadeleyi bildiği için, Türkiye'de toplumsal muhalefetin olmadığını bildiği için, Türkiye'de muhalefet denilen siyasal oluşumun aslında tuzu kurulardan oluştuğunu, sesini çıkartmadığını bildiği için istediği gibi at oynatıyor, istediğini tehdit ediyor, istediğini adalet anlayışının dışına çıkartıyor. Sen ne yapıyorsun? Şarkı sözü. Mutlu musunuz? Çok sevinirim sizin adınıza. Ben değilim. En azından içimizden birileri mutlu olsun. Gerçekten bu çok destekleyeceğim bir şey olur. Çok güzel. Herkes tonla torbayla paylaştıysa şarkı sözlerini. Kapatalım artık o zaman ya. Vallahi her şeyin bu sabah çözülmüş olması lazım. Bu ülkede bir Hazine ve Maliye Bakanı düşünün. Adam öyle büyük yalan söylüyor ki artık bir araya geldiği akademisyenler kim olduğunu açıklamıyor ya. O kadar utanıyorlar. Opsiyon sözünü ilk kez duyuyor bu adam. İlk kez duyuyor. %40'larda seyredebilir enflasyon ama %50'ye çıkmasını beklemiyoruz diyor. Marifetmiş gibi. Bütün bunlar bu ülke ses çıkartmayan insanlardan oluştuğu için mi yaşanıyor? Çünkü bu ülkenin insanların ses çıkartmak yerine tek bir şarkı sözüne ihtiyacı var. Herkes rahatlattı vicdanını. Tamam o zaman çok konuşmaya gerek yok ya. Ben de mesela kendimi çok fazla parçalamayayım. Hiç gerek yok. Şarkı sözü. Mesela bu sabah böyle bir yayın yapsaydım emin olun alkış kıyamet inlerdi ortalık. Binlerce kez paylaşılırdı yayın. Türkiye'de ne olacak? Bin o trene sen de git. Çok rahat yapabilirsin. İşte gönüllerimizin prensesi tam kendinden bekleneni yaptı. Helal olsun. Şahane bir şarkı sözüyle tarihe geçecek bir cevap verdi. Ya yok kardeş böyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmadı. Bir şiir paylaşıldı. O şiirle çözüldüğü zannediliyor işin. Ve herkes tekrar kar üstüne yattı. İçinde böyle bir ılıklık var, bir uyku hissi var. Zannediyor ki çok tatlı bir uykuya geçecek. Donuyor farkında değil. Ve bu ülkede muhalefetim diyen tipler işte bu gevşeklikten nemalanıyorlar. Çok mutlular onlar. Çok mutlular hem de. Ne güzel. Oh şarkı sözüyle toplumun gazını da aldık. Bitti. Bundan sonra artık bakacağız. Bu ülke adaletsizlik karşısında kim olduğuna bakmadan dizilemediği müddetçe hiçbir cacık olmaz. Bugün yan yana isimlerini andığımız insanlar, yani Uğur Mumcu, Gaffar Okan ve İsmail Cem onlarla birlikte bu ülkede yaşamış, adaletsizlikle mücadele etmiş, devletin ceberrut yüzü sadece bu değildir, bunun dışında güler yüzü de vardır deyip Diyarbakır Emniyet Müdürüyken çalışarak hayatını orada kaybetmesi kaçınılmaz hale gelmiş olan Gaffar Okkan'ı anarken eğer sen, bu ülkede Uğur Mumcu'nun nasıl yok edildiğini göz ardı ediyorsan, senden milliyetçi maneviyatçı da olmaz. Gerçekten. Bak şimdi okuyacağım. Kimdir milliyetçi maneviyatçı bir düşün bakalım. Ya da bu ülkede kendini solcu zannedenler, solu sadece tek bir kavram üzerinden görenler, eğer Gaffar Okkan'ın Diyarbakır'da yapmaya çalıştığı şeyi anlamıyorsa hiçbir cacık olmaz onlarda. Siyasette bu kadar kötü, liyakatsiz, aşağılık, bayağı bir dil olmasın. Siyasetin kendine az, temiz bir dili olsun. Entelektüel insanlar bulunsun bu camiada diye mücadele eden İsmail Cem'i anlamıyorsan senin siyaset anlayışından bir cacık olmaz güzel kardeşim. Günü geçirirsin. Hele bu ülkede çok mutlu olursun. Bir gün biri bir şarkı söyler. Vallahi bir şarkı sözü yazılır. Belki şehre bir film gelir. Oh, ondan sonra oradan yapıştırır gidersin. Bak. Pazar günü itibariyle öğleden sonra kara bağladı bütün ülke. Sadece kar konuşuluyor. Doğru mu? Sadece kar konuşuluyor. Bu ülkede ülkeyi tek başına yöneten kişi resmen şeriat kuralları gereği bir kadın sanatçının dilini kopartacağını söyledi. Bir gazeteci gözaltında sabaha karşı evinden korku yaratmak amacıyla alınmışken, gözaltındayken ülkenin Adalet Bakanı çıkıp bunu yanına bırakmayacaklarını, hesabını soracaklarını söyledi. Bu ülkede bir grup insan o şarkıcı ile ilgili olarak kafalarına sıkacağız diye konuştu. Referans olarak İçişleri Bakanlığı'nı gösterdi. Karşılığı çok güzel bir şarkı sözümüz var. Rahatlamışsındır umarım güzel kardeşim. Yani yeni haftaya bu şarkı söz gazıyla başlarsan bence iyi gidersin. Nereye kadar? Vallahi bilmiyorum, onu da sen düşün artık. Ama bak, ülkede ne yaşanıyor biliyor musun? Bak sana çok sağlam bir şey söyleyeyim. Gerçekten çok acayip bir şey duyacaksın. Her sabah çok sayıda maille başlıyorum ben güne. Gerçekten sağ olsunlar, izleyiciler hiç bırakmıyorlar. Sürekli olarak böyle ne oluyor ne bitiyor bunları konuşuyorlar. Şurama oturdu ya, şurama oturdu. Lütfen dikkatli dinle. Buna da bir şarkı sözü yazacak biri bulunur. Olmadı Orhan Pamuk roman yazar ya. Bak bundan roman çıkar çünkü. Ünsal Bey, ben yabancı diller bilen bir tane değil, uluslararası mevzuata hakim bir avukatım. Kocam patentleri olan bir makine mühendisi. Babam elektrik mühendisi. Üçümüz birlikte yaşıyoruz. Az önce, dikkatli dinleyin, kombiyi düşük derecede tutabilmek için kurduğum sobayı yaktım. Isınalım diye de tarhana çorbası yaptım. Ekonomi hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ülke bu halde. Ülkede yaşanan bu. İsmi cismi var bende. Ülkede yaşanan bunlar, ama biz hep beraber bütün koskoca bir ülke çok şahane bir şarkı sözü bulduk. Hep beraber ona bindik gidiyoruz. Tamam ya, bundan sonrası rahat artık, daha ne olacak kardeşim? Bir ülkede şarkı sözü de yazıldıysa ondan sonra ne bekleyeceksin ki? 1987 yılında Uğur Mumcu, nurlar içinde yatsın, bak ne yazmış. Yazının başlığı aslında ne olduğunu anlatıyor bize. Yazının başlığı İmam Bayıldı. 1 Mart 1987. Her şeyin sahtesi var. Paranın sahtesi var, tablonun sahtesi var, altının, gümüşün, elmasın sahteleri var. Var oğlu var. Peki dinin ve ideolojinin de sahteleri yok mu? Olmaz olur mu hiç? Var. Dinin sahtesi siyasete karışmış olanıdır. Din duygularının ve dince kutsal kavramların siyaset adına kullanılmasıyla din, din olmaktan çıkar, siyasetin aracı olur. Siyaset ticarete, ticaret siyasete, dinde her ikisine yaraç edildi mi artık bu sömürünün sonu gelmez. Din ticaretiyle meşgul olanlara bir bakın. Hemen hepsi milyarder. Yalnızca Türk lirasıyla milyarder de değil bunlar. Dolar milyarderi, mark milyarderi olmuşlar birçoğu. Oh ne kolay, çek bir besmele, gelsin paralar. Finans kuruluşları, şirketler ve bunlar aracılığıyla kazanılan milyarlar. Bir kolumuz siyasette, öbür kolumuz ticarette, ayaklarımız da tarikatlarda. Elhamdülillah Müslümanız, elhamdülillah milyarderiz. Bir üçgen bu. Ticaret, siyaset, tarikat üçgeni. Bunlar dindarın sahtesidir. Yoksul Müslüman yurttaşların kanlarını emenlerdir. İnanç sömürücüleridir. Atatürk'ün laiklik ilkesinin ne kadar yararlı, ne kadar gerekli olduğunu bu din sahtecileri ortaya çıkınca daha iyi anlıyoruz. Kim savaşacak bunlarla? Laiklik ilkesi sahte Atatürkçülerle sahte Müslümanların aralarında paylaşacakları bir koz değildir. Atatürkçülüğün ilk koşulu devrimci olmaktır, çağdaş olmaktır, demokrat olmaktır. Öyle ödün siyasetiyle Atatürkçülük olmaz. Öyle pazarlıkçı ve uzlaşmacı yaklaşımlarla laiklik ilkesi savunulmaz. Yasakçılıkla ise hiç savunulmaz. Bir yanda sahte Müslümanlar, din tacirleri, inanç sömürücüleri, bir elleri siyasette, öbür elleri ticarette, ayakları da tarikatlarda dolaşanlar, öte yandan da sahte Atatürkçüler. İşlerine geldiği sürece bu sahte Müslümanlarla kol kola girip öpüşenler, birbirlerine siyasal destek sağlayanlar, yasakçılıkla, hotzotçulukla Atatürkçülüklerini kanıtlayacaklarını sananlar. Müslümanın kimsesizi ve yoksuluna karşı Atatürkçülük taslayıp, gericinin, yobazın iş ve sermaye çevreleriyle içli dışlı olanların karşısında sus pus olanlar. Bir yanda sahte Atatürkçüler, öbür yanda sahte Müslümanlar. Laiklik ilkesini savunmak için Atatürk gibi yürekli, Atatürk gibi inançlı olmak gerekir. İzinden gittiklerini söyleyenler gibi ürkek, kararsız ve inançsız değil. İzinden gittiklerini söyleyenler gibi ürkek, kararsız ve inançsız değil. 1 Mart 1987. Yazan Uğur Mumcu. Yazının başlığı İmam Bayıldı. Hafıza bir toplum için vazgeçilmez bir şey. Gerçekten bir gazetecinin de temel görevi zaten bu. Toplumun hafızası olmak, unutmasına izin vermemek. Çünkü oradaki unutuş, yaşamanın bir sonraki aşamasında ne kadar büyük sıkıntılara girebileceğinin göstergesi. Yazı 1987 tarihli, bir kez daha söyleyeyim isterseniz. 35 yıllık bir yazı. Hani diyor ya Akif, ders alınsaydı hiç tekerrür mü ederdi tarih diye. Bilmem, sadece onunla alakası yok. Ama rahat olun, gerçekten işin güzel yönü şu. Artık Türkiye'de şahane bir şarkı sözü var. Bugüne kadar Türkiye'de hiç şarkı yapılmadı. Hiç. Mesela Nesimi çıkıp anlatmadı. Anlatmadı. Yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eylemem diye konuşmadı mesela. O yazmadı. Şeyh Bedrettin'in yok anlattıkları. Bu ülkede Nazım olmadı. Nazım'ın yazdıkları olmadı. Bir şarkı sözüyle çözüldü hayatın. Vallahi çok güzel ya. Bundan sonrası rahat demek ki. Rahat gideriz. Hakikaten bundan sonrasını rahat gideriz. Aman diyeyim şarkı sözüne sıkı sarılın. Vallahi o ataletle bakalım nereye kadar gideceğiz. Bundan sonrası artık muhalefetin elinde çok büyük bir koz var. Sıkıştıklarında oradan sürekli birer cümle paylaşırlar. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim ben. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftaya başladık. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.